şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi atamazsınız.
Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche, spannende Tage.
Нашей стране необходима действенная система оповещения.
Gazeteci yazar Ali Topuz, hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali, hafta içi her gün saat 20'de radyonuzda.
Merhaba değerli dinleyiciler, ben Ali Topuz, Bir Dünya Hali programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Rusya, Ukrayna, Almanya ve Fransa liderleri yarın bir araya geliyor. Ukrayna'da barış için atılabilecek adımlar görüşülecek. Masada Almanya ve Fransa'nın hazırladığı barış planı yer alacak. Barış için son umut olarak da değerlendirilen plan, Ukrayna ordusu ve Donbas'lı milislerin kontrolündeki bölgeler arasında 50 ila 70 kilometre silahsız alan oluşturulmasını içeriyor. Ayrıca Kiev yönetiminin Donetsk ve Lugansk bölgelerine daha fazla özellik vermesini öngörüyor. Rusya, Ukraynalı taraflar arasında yapılacak her türlü anlaşmanın uygulanması için garantör olacağını açıkladı. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vitali Churkin, Minsk zirvesinin başarısızlıkla sonuçlanması durumunda Doğu Ukrayna krizinin tırmanabileceğini söyledi. Churkin, Minsk görüşmesine büyük umutlar bağlanıyor. Başarısızlıkla sonuçlanması durumunda Ukrayna'daki çatışmalar yeni aşamaya geçebilir dedi. ABD'nin Ukrayna'ya silah yardımı yapma planlarını da eleştiren Churkin, çatışma bölgesine Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerlerinin yerleştirilmesinin ise olumlu görüldüğünü dile getirdi. Yoğun diplomasi trafiği yaşanıyor. Bu eksende bir çözüm çıkarabilmek için Fransız aşırı sağcı politikacı Marine Le Pen ise ABD'nin NATO'yu Rusya sınırına kadar genişleterek Avrupa'da savaş çıkarmaya çalıştığını söyledi. Mısır'da yayınlanan El Ahram gazetesinde konuşan Putin ise Ukrayna krizi soğuk savaşta zafer kazandıklarını sanan ABD ile Batılı müttefiklerinin kendi iradelerini başkalarına dayatmaya çalıştığının kanıtıdır dedi. Rus lider AB ortaklık programı aracılığıyla bazı ülkelerin Batı ile Rusya arasında seçim yapmaya zorlandığını söyledi. Putin NATO'nun Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra doğuya doğru genişlememe sözünü tutmadığını belirtti. Rusya Devlet Başkanı Putin'in 10 yıl aradan sonra ilk defa resmi bir ziyaret için Mısır'da olduğunu da belirtelim. Kahire'de Sisi ile görüştü. İki günlük bu ziyaret içerisinde Mısır medyasının yoğun ilgisini gördü. Ukrayna iç savaşına ilişkin görüşlerini Mısır medyasına dile getirip Batı'yı sert biçimde eleştirdi. Değerli dinleyiciler, biz programımızın ikinci bölümünde İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyelerinden Erhan Keleşoğlu ile Putin'in Mısır ziyaretini hem konuşacağız, hem Mısır'ın Arap Baharı sürecinde geldiği hali ve elbette bu son büyük gerilimleri de ele alacağız. Ukrayna hattında işler böyleyken Amerika Birleşik Devletleri'nin Erbil'de üs kuracağı haberi geldi. Türkiye ile ABD arasında İncirlik üssünün IŞİD'e karşı savaşta kullanılması için pazarlıklar devam ederken Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ABD'nin Erbil'de lojistik askeri üs kuracağını açıkladı. Bombardıman için olmadığı belirtildi bunun. Bu arada ABD Başkanı Obama'nın IŞİD ile mücadele özel temsilcisi John Allen IŞİD'e kara operasyonu geldiğini açıkladı. Suriye'den açıklamalar var elbette. Hem Suriye Dışişleri Bakanı hem Esad'dan gelen açıklamalar var. Suriye Dışişleri Bakanı Suriye'ye yönelik herhangi bir operasyonu asla kabul etmeyeceklerini belirtti. Suriye lideri Esad ise IŞİD'e karşı Amerika liderliğindeki koalisyonda yer almayacaklarını belirtti. İbadi'den de Türkiye'ye sınır eleştirisi geldi. Türkiye'nin kendi toprakları üzerinden IŞİD'e katılımları engelleyemediği yönündeki eleştirilere bir yenisini Irak Başbakanı İbadi ekledi. Charlie Hebdo'nun editörü Papa'yı suçladı. Paris'te 7 Ocak'ta saldırıya uğrayan mizah dergisi Charlie Hebdo'nun genel yayın yönetmeni Gerard Biard, gülmeye ve her şeyle dalga geçmeye devam edeceklerini söyledi. Anneme küfredeni yumruk bekler açıklaması yapan Papa'nın da saçmaladığını dile getirdi Fransız mizah dergisinin yönetmeni. Değerli dinleyiciler, programımızın bu bölümünün sonuna geldik. Programımızın ikinci bölümünde Erhan Keleşoğlu ile Putin'in Mısır ziyaretini, bu ziyaret vesilesiyle Orta Doğu'daki son durumu ele alacağız. Ayrıca Ukrayna krizi ve NATO meselesi de mülakatımızda yer alacak. Değerli dinleyiciler, programımızın ikinci bölümüne geldik. Bu bölümde konuğumuz, ilk bölümde de belirttiğimiz gibi İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden Erhan Keleşoğlu. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna krizi etrafında hem askeri planda hem diplomatik planda olağanüstü bir yoğunluk hareketlilik yaşanırken Mısır'a gitti. Arap Baharı diye ilk başta adlandırılan sürecin Tunus'tan sonra hareketlenen ikinci ülkesiydi Mısır. Ancak bir darbeyle yeni bir yönetime evrilerek geldi. Demokrasi umutları, baştaki iyi söylemler bir tür hayal gibi kaldı. Mısır, Sovyetler döneminde iyi ilişkiler içinde olduğu, zaman zaman hayli ileri giden iyi ilişkiler içinde olduğu Moskova ile yeniden iyi ilişkiler kurmaya yöneliyor. Böyle anlaşılıyor. Dünyanın hem askeri hem siyasi olarak gerilim yaşadığı bu dönemde ortaya yapılan bu ziyareti ele alacağız. Hoş geldiniz Erhan Bey.
Hoş bulduk.
Evet, Doğu Avrupa'da, Kuzey Afrika, Doğu Akdeniz'deki yoğun hararetli 4 yıllık dönemden sonra birdenbire baş gösteren Ukrayna krizinin etrafındaki tartışmalar, gerilimler ve krizin kendisi çatışma halinde sürerken bir başka gerilimli bölgeye gitti. Rusya lideri Mısır bölge için Arap alemi denilen ya da işte Müslüman ülkeler için hayli önemli bir ülke, ancak buralarda da yoğun ayrışmaların yaşadığı zamandayız. 4 yıl içinde her şey yanıyla çok değişti. Mısır'ın rolü de bu değişimde nasıl etkiledi? Nereye geldi? Buradan mı başlasak? Buyurun hocam.
Evet, 2011 yılında başlayan Arap ayaklanmaları sürecinde Mısır gerçekten çok önemli bir ülkeydi. Mübarek'in devrilmesinden sonra ciddi bir geçiş dönemi yaşandı Mısır'da. Rejim sendeledi ama yıkılmadı ve Müslüman Kardeşler iktidarını gördük bağımsız seçimlere gidilmesinden sonra. Müslüman Kardeşler esasında hiçbir zaman iktidara gelemedi. Çünkü rejim, Mübarek'in kurmuş olduğu rejim olduğu gibi ayaktaydı ve bu rejimin en büyük destekçisi de, en büyük payandası da orduydu. Ki o ordu 1970'lerin sonlarından itibaren, yani Camp David'den itibaren Amerikan etkisine girmiş, Amerika tarafından silahlandırılmış, teçhizatlandırılmış bir orduydu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede kendisine en yakın müttefik olarak addettiği bir kurumdu. Tabii Müslüman Kardeşler'in iktidara gelmesinden sonra eski rejim taraftarları kendi rejimlerini anti-Amerikancı, Müslüman Kardeşleri de Amerikan yanlısı bir rejim olarak resmetmek istediler. Gerçeklik böyle olmasa da. Çünkü esasında kitlelerin rızasını almaya yönelik büyük bir mücadele sürmekteydi Mısır'da. Bir ayaklanma yaşanmıştı, bir devrimci süreç yaşanmıştı ve hem rejimin yanlıları, eski rejimin yanlıları, hem de rejimi değiştirmek isteyen özellikle İslamcı hareket kendisinin esasında bağımsız Mısır'ın politikalarını nasıl savunduğunu, nasıl bağımsızlıkçı olduğunu, efendim nasıl Amerikan çizgisinden farklı hareket edeceğini ispatlama yarışına girmişti. İki tarafta birbirini Amerikan yanlısı olmakla suçluyordu. Hemen şunu hatırlatayım. Mursi iktidara geldikten sonra ilk ziyaretini Müslüman Kardeşlerin en büyük bölgesel rakibi olan Suudi Arabistan'a yaptı. Hemen sonrasında da Çin'e gitti. Yani küresel güçler içerisinde ikinci adresi Çin oldu. Bu şunu gösteriyordu: Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Avrupa'ya eğer destek verilmezse, yönetime gelmiş olan mevcut hükümete destek verilmezse başka arayışlara da gidilebileceği söyleniyordu. Ve ayrıca da iç kamuoyuna esasında ne kadar da anti-emperyalist olunduğu, ne kadar anti-Amerikancı olunduğu izlenimi verilmek isteniyordu. Bu dediğim gibi kamuoyunun rızasını kazanmak için iki taraf arasında bir yarıştı. Mursi'nin devrilmesinden sonra da Sisi esas itibariyle Amerikan yanlısı görünmemeye çabaladı. Oysa Amerika Birleşik Devletleri diğer taraftan bakıldığı zaman gayet Mübarek'i desteklemekteydi. Müslüman Kardeşlere ihtiyatla yaklaşmaktaydı ve Sisi'nin de esasında arkasında olan güçtü. Suudi Arabistan Amerika'nın bölgedeki en önemli müttefikidir ve eğer Suudi Arabistan bir rejime destek veriyorsa bilin ki onunla Amerika Birleşik Devletleri'nde çıkarları arasında bir farklılık yoktur. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin Sisi ile arasında çok büyük bir sorun yok. Sisi'nin izlemiş olduğu siyaset, iç politikada Müslüman Kardeşlerin tasfiyesi ve yoğun bir demir el politikası uygulanması, faşizan uygulamaların gündeme gelmesi, insan hakları ihlalleri Amerikan idaresini Kongre'de özellikle güç duruma bıraktı. Bu vesileyle de örneğin Apache saldırı helikopterlerinin Mısır'a sevk edilmesi askıya alındı bir dönem. Daha sonra tabii bu helikopterler gönderildi ama Sisi tarafından yoğun bir şekilde eleştirildi Amerikan hükümeti. Ama hemen şunu söyleyeyim, Amerika ile Mısır ordusu arasında kopmaz ilişkiler var. Bu kolay kolay kopacak bir ilişki değil, ancak Mısır biraz dengelemek istiyor. Amerika ile olan ilişkilerini dengelemek istiyor, elindeki kozları artırmak istiyor. Bu bağlamda geçmişte Nasır'ın yapmış olduğu gibi hem Çin'le hem Rusya'yla yakın ilişkiler geliştirerek Amerika Birleşik Devletleri'ne kendisine mahkum olmadığını anlatmaya çalışıyor ve böylece de tüm yumurtaları Amerikan sepetine yüklemediğini iç kamuoyuna da ispat etmeye çalışıyor.
Evet, bölgede Suriye krizi münasebetiyle Amerika ile karşı karşıya gelen, ki Ukrayna'da da karşı karşıya, aynı zamanda da küresel tek güç fikriyatına karşı olduğunu açıkça ilan eden, biraz legalist, Birleşmiş Milletler ekseni üzerinde legalist davranan Rusya ile denge kurmak istiyor. Peki Rusya'nın Mısır'la ilişkilerini düzeltebilmesi ya da ilerletebilmesi bölgedeki çatışmalara bir etkide bulunabilir mi? Örneğin Suriye konusunda Mısır gerçi belki eski lider pozisyonunda da değil ama bir etkide bulunması mümkün mü?
Valla esasında uzak ihtimal diye düşünüyorum. Çünkü Rusya'nın öncelikleri farklı. Rusya'nın birincil önceliği Ukrayna'nın Batı bloğuna geçmesini engelleme, NATO'ya girmesini ve Avrupa Birliği'nin üye olmasını engelleme ve esas olarak Ukrayna'daki Batı nüfuzunun artmasını bloke etme. Esas birinci önceliği bu. İkinci önceliği Suriye'de yine Amerikan etkisinin, Amerikan nüfuzunun artmasını engelleme. Mısır bu bağlamda biraz geri planda kalmış görünüyor. Ancak Rusya Mısır üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne bir mesaj veriyor. Mesajı şu: ben Doğu Akdeniz'de ve nasıl Doğu Avrupa'da kendi çıkarlarımı koruyorsam Doğu Akdeniz'de de kendi çıkarlarımı koruyacak güce sahibim. Beni çok fazla hafife alma. Masada biz aramızdaki çatışmaları çözebiliriz. Bir nüfuz mücadelesi iki taraf için de iyi olmaz. Benim de elimde güçlü kartlar var demeye getiriyor ve dolayısıyla önemli bir mesaj yolluyor Amerika Birleşik Devletleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki müttefiklerine. Aynı zamanda başka bir veçeden bakarsak, iktisadi açıdan bakarsak, Rusya Mısır'la bugün gelen haberlere göre dış ticaretinde ve turizm alanında karşılıklı olarak ulusal para birimlerinin kullanılmasını müzakere ediyor. Bu şu demek: iki tarafı da döviz açısından ciddi sıkıntılar yaşayan iki tarafı da rahatlatacak bir çıkış mekanizması sağlanabilir. Rusya bunu farklı ülkelerle yapmaya çalışıyor şu anda. Dolayısıyla Amerika'nın ve Batı'nın uygulamış olduğu iktisadi baskılardan da bir çıkış yolu arayışı, bir bypass etme arayışını gözlemleyebiliyoruz. Rusya esas itibariyle elindeki araçların hiç de kısıtlı olmadığını ispat etmeye çalışıyor. Mısır'da, Mısır gezisi de bunlardan bir tanesi diye düşünüyorum.
Evet. Değerli dinleyiciler, konuğumuz İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyelerinden Erhan Keleşoğlu idi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Mısır ziyaretini, iki günlük Mısır ziyaretini, bu ziyaretin anlamını, önemini konuşmaya çalıştık. Hem Moskova'nın hem Kahire'nin, iki ülkenin bu ziyaret münasebetiyle kendi kamuoyları ve Batı'ya vermiş oldukları mesajları değerlendirdik. Çok teşekkür ediyorum Erhan Bey katılımınız için.
Ben teşekkür ederim.
Değerli dinleyiciler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
Şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi atamazsınız.
Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche, spannende Tage.
Нашей стране необходима действенная система оповещения.
Gazeteci yazar Ali Topuz, hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali hafta içi her gün saat 20'de radyonuzda.